أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an'da savaşın ilkeleri. Birkaç yıldır dünyada çok ciddi güven problemleri yaşanıyor. Tabi savaşlar oluyor. Bir sürü insan evinden barkından ediliyor. Çok sayıda kişi hayatından ediliyor. Burada böyle bir noktada Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini bilmemiz, Allah-u Teala'nın bu konuda koyduğu kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Allah-u Teala Hac suresinin 39. ayetinde şöyle buyurur. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ. Kendilerine savaş açılanlara haksızlığa uğratıldıkları için savaşma izni verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de savaş izni ile ilgili ilk ayet budur. Kendisiyle savaşılanlar, Müslümanlar savaşan değil, Müslümanlar kendisine karşı savaş açılan pozisyonda olan kişilerdir. Neden dolayı? بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Onlara karşı yapıldığı, yanlış yapıldığı ve haksızlığa uğratıldığı şeylerden, zulme uğratıldıkları sebeplerden dolayı. وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Bir de şu kesin bir husustur ki Allah kendilerine savaş açılan Müslümanlara yardımın da kurallarını koymuştur. Yani ey Müslümanlar, biz Müslümanız, galip geliriz diye övünmeyin. O kurallara uyduğunuz takdirde galip gelirsiniz. Allah-u Teala onun da kurallarını koymuştur. Şimdi biz burada Allah nasip ederse işte kendilerine savaş açılanlar, haksızlığa uğratılanlar nelerdir? Onlar üzerinde, onunla ilgili ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala hemen bu 39. ayetten sonra 40. ayette bu konuyla alakalı bize ilk açıklamayı yapıyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Kendi ülkelerinden çıkarılmış olanlar. Gayr-ı hak, haksız sebeple. Demek haklı sebeple çıkarılırsa savaşma hakkı yok. Yani çıkarılan isterse mühim kim olursa olsun, Müslüman olsun olmasın önemli değil. Peki neden dolayı çıkarılmışlar? İlla en yekulu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır demeleri sebebiyle. Tek suçları bizim Rabbimiz Allah'tır diyecek. Allah ne diyorsa ben onu yaparım. Sizin grubunuza, işte sizin şeyinize, tarikatınıza, cemaatinize falan girmem, ben onu yaparım. Böyle dediği için ülkelerinden çıkarılmış kişiler. İşte Muhammed Aleyhisselam ve ashabının büyük önemli bir bölümü Mekke'de yaşayamaz hale geldi ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldılar. Şimdi Allah-u Teala bu savaşın şeyinde gerekçelerinden bir başkasını da şöyle söylüyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ. Eğer Allah insanlardan bir kısmını bir kısmıyla gidermeseydi, yani bir kısmının yapmış olduğu yanlışları bir başkasıyla engellemeseydi ne olurdu? Buna çok dikkat edelim değerli izleyiciler. Gidermeseydi ne olurdu? Hemen diyor ki lehuddimet savamia. Eğer öyle olsaydı manastırlar yıkılırlardı. Manastırlar yıkılırlardı. Bakın ilk önce yani insan neyi bekliyor? Mescitleri bekliyor. Manastırlar. Ne demek manastırlar? Yani o da kendine göre bir inanç içerisinde. Arkasından diyor ki ve biyaun kiliseler ve salavatun havralar ve mesacidu mescitler yıkılırdı. Şimdi bakıyorsunuz yani bugün Yani manastır, kilise, havra. Bakıyor bunlardan biri diğerini beğenmiyor. Yani biri diğerinin inancını şey yapmıyor. Kur'an-ı Kerim açısından baktığımız zaman Kur'an onların hepsine de müşrik gözüyle bakıyor. Müşrik olduklarını da söylüyor. Ama şimdi buradan bu ayeti tamamlayalım. Ve mesacidi yutkaru fî hesmullâhi kethîrâ. İçinde Allah'ın adı zikredilen mescitler de yıkılırdı. Şimdi yutkaru fî hesmullâhi kethîrâ sadece mescitler için değil, diğerleri için de geçerlidir. Çünkü o havralarda, manastırlarda ve şeylerde, kiliselerde bulunan insanların birçoğu işin esasını bilmiyor. Kendilerinin yanlış dine inandırıldıklarının farkında değil. Doğru bir ibadet yaptıklarını biliyorlar. Bugün ben Müslümanım diyenler de gidip onlara Kur'an'ı tebliğ etmiyor. Tasdikle yaklaşması gerekirken yaklaşmıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bir kere burada müthiş bir din hürriyetini ortaya koyuyor. O zaman demek ki bizim inandığımızdan dolayı bizi ülkemizden çıkarıyorlar. Onun için savaşıyoruz. Yoksa çıkaranlar müşrikmiş, Yahudiymiş, Hristiyanmış ya da başka bir dine mensupmuş. Ondan dolayı savaşmıyoruz. Yani insanları Müslüman etme diye bir görevimiz yok. Dolayısıyla o kitaplarda Resulullah önce Müslüman olmalarını teklif etti. Olmadılar, savaştı ve bu kitaplara yerleşmiş böyle bir şey kesinlikle yok. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Şu çok kesin. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah ona kesinlikle yardım eder. Allah'ın dinine yardım etmek ne? O yukarıda وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ dedi. Allah onlara yardımın ölçüsünü koymuştur. Burada işte Allah'ın dini o ölçülere uygun bir şekilde savaşmaktır. Yani karşı taraf sana savaş açacak ve savaşın gereklilerini, sebeplerini kendisi ortaya çıkarmış olacak. Biz ortaya çıkarmayacağız. Yani şeyi bozan, huzuru bozan, savaş ortamını hazırlayan biz olmayacağız. Devamlı karşımızda kişiler olacak. İnna Allahe lekaviyyun asiz. Şüphesiz Allah-u Teala çok güçlüdür. Üstün bir güce sahiptir. Allah yardım ederse kesinlikle kazanırsınız. Ama Allah'ın yardımını elde etmenin olmazsa olmaz şartı Allah'ın koyduğu ölçülere uymaktır. Şimdi o ölçülerle ilgili olarak Erdem Bey'i bir dinleyelim.
Hocam sizin de söylediğiniz gibi Rabbimiz savaşın kurallarını koymuş. Yani savaşın şartları kendiliğinden ortaya çıkan çıkarsa, o şartlar oluşursa bir Müslüman, mümin savaşmakla yükümlü. Tabii önce şöyle başlamak lazım. Belki bazı çevreler genellikle şöyle bir duygusal söylem içerisine giriyorlar. İşte İslam barış demekmiş. Dolayısıyla İslam barış dinidir. Demek ki biz savaşa karşı şey, ya tamam, tabii ki savaşa değil zulme karşı herkes durmalı. Bütün müminler zulme karşı durmalı. Ama şartları gerçekleştikten sonra savaştan kaçınmak da Rabbimizin emrini yerine getirmemek, dolayısıyla isyandır. Yani zulme razı olmaktır aynı zamanda. Dolayısıyla bir mümin hiçbir zaman zulmün tarafında olmaz. O yüzden de gerekli durumlarda savaştan yana olmak zorundayız. Şimdi Rabbimiz tabii öncelikle dünya hayatını bir imtihan sahnesi olarak yaratmış. Yani burada insanın her zaman istediği şekilde güllük gülistanlık bir olay olmayacak. Bunusu yapabileceğimiz yer cennet. Ama insan dünya hayatında imtihan edileceğine göre rahatsız olacak. Yani sürekli bir takım korkular içerisinde bulunacak ve bunlar içerisinde de zulmü giderebilmek için bir şeyler yapması gerekecek. Mesela Rabbimiz savaşla ilgili olarak içerisinde savaşın da büyük bir bölümünü belki oluşturduğu cihat kavramıyla alakalı Saf suresinde şöyle buyuruyor 10 ve 13. ayetler arasında. Ey inanıp güvenenler, acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Burada bir ticaret söz konusu. Taraflardan biri Müslümanlar, diğeri Rabbimiz. O ticaret Allah'a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad etmeniz içindir. Yani demek ki gerekli olduğu zaman bu gereklilik ve aynı zamanda Allah'la yapılan, Allah'ın bize önerdiği bir ticaret, kazandırıcı bir ticaret. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur. Bunlara karşılık Allah günahlarınızı bağışlayacak. Sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur. Hoşunuza gidecek bir diğer başarı da dünyada olacaktır. Allah'ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp güvenenleri bunlarla müjdele, buyuruyor Rabbimiz Saf suresinde. Demek ki burada Allah'la yaptığımız bir ticaretten ve daima kazançlı çıkacağımız, üstelik sadece dünyada değil ahirette de kazançlı çıkacağımız bir ticareti, Rabbimiz ticaretin içerisinde Rabbimiz cihadı, yani savaşı da koymuş oluyor. Yine bu savaşta bu konu sadece Kur'an'da değil, önceki kitaplarda, İncil ve Tevrat'ta da bulunduğunu Rabbimiz Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını cennete karşılık satın almıştır. Yine burada ticareti bu sefer neyi üzerinden yapıldığıyla konu ediyor Rabbimiz. İman edenlerin kendileri ve yani canları ve malları. Allah yolunda çarpışırlar onlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah'tan daha iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu büyük bir kurtuluştur, buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla şartları oluştuğu zaman savaş kaçınılmaz bir zorunluluktur ve Rabbimizin de zaten bu konuda çok kesin emirleri var. Mesela Bakara suresinin 190. ayeti bunlardan bir tanesi. İşte her zaman okuduğumuz, Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Az evvel hocam üstüne basa basa söyledi. Müslümanlar asla savaşı ortaya çıkar. Yani haydi bakalım şimdi de gidelim şuraya alalım, donanın silahlarınızı, burayı fethedeceğiz. Böyle bir savaş bir Müslüman için düşünülebilen bir savaş değildir.
Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle
aykırıdır. Aynen öyle. Yani bir
işte şey yapalım. Müslüman yapalım. Müslümanlığa çağıralım. İnanmazlarsa şey savaşalım. Bu sonradan uydurulmuş bir şey. Ama bu, maalesef bütün mezheplerin kitaplarına da yerleştirilmiş.
Maalesef ama Kur'an'a, Rabbimizin kitabına taban tabana zıt bir söylemdir. Bakara suresinin 190. ayetinde Rabbimiz Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah haksız saldırı yapanları sevmez.
Bak, haksız saldırı ne olur?
Yani sınırları
savaşmayanlarla aşmayı, savaşmak olur.
Tabii yani sınırı aşmak olur. Yani
savaşanda savaştığın zaman bile sınır aşamazsın, savaşta bile sınır aşamazsın. Evet. O sana ne kadar zarar vermişse ancak o kadar zarar verebilirsin.
Aynen öyle.
O da gene
tabii, zaten var. Bu vesileyle savaş da aslında doğru dini tebliğin bir vesilesi haline gelmiş oluyor. Yani insanlara siz savaşta bile zulümle değil, Allah'ın fıtrata yerleştirdiği emirleriyle yaklaştığınız zaman insanların gönlünü kazanmış oluyorsunuz. Tabii. Düşman da olsalar. Şimdi peki hangi durumlar bir müminin savaşmasını gerektirecek ve meşru kılacak durumlar arasında sayılabilir dediğimizde, Kur'an'da bunu ana hatlarıyla dört başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ve belki en önemlisi, üç kırmızı çizginin ihlali diye kısaltabileceğimiz, aslında evrensel hukukta da savaş sebebi sayılan durumlardır ki Rabbimiz bunu Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde bizlere bildiriyor. Şöyle buyuruyor: Allah dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever. Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlar. Bu arada bunu yapanlar Müslümanlar da olabilirler yani. Burada düşmanın dini üzerinden değerlendirme yapılmıyor. Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlar, sizi yaşadığınız yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermeniz. Yani bu üç çizgi, din yüzünden savaşılan, yaşadığımız yerden çıkarılan ve çıkarılmamıza destek verilmesi gibi durumlar bizim için savaş sebebidir. Onlara karşı artık iyilik, yakınlık göstermek mümkün değildir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış yaparlar, buyuruyor Rabbimiz. Bir diğer savaşı meşru kılan sebeplerden sayılabilecek maddemizde ezilenlerin çağrısı diyebileceğimiz bir şey ki bugün belki bunun örnekleri arasına Filistin konabilir mesela. Rabbimiz bunu Nisa suresinin 75 ve 76. ayetlerinde detaylandırıyor. Şöyle buyuruyor: Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için nasıl bir gerekçeniz olabilir? Yani size ne oluyor ki Allah yolunda güçsüz bırakılmış, çaresiz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğruna savaşmıyorsunuz? Üstelik onlar şöyle dua ederler: Rabbimiz, halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider gönder, bize katından bir yardımcı gönder diye de yalvarıp dururlarken onlar. Bunlara nasıl savaşla yardımcı olmazsınız buyuruyor Rabbimiz. Zaten devamındaki ayette de inanıp güvenenler Allah'ın yolunda savaşırlar. Kafirler ise o azgınların yolunda, tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır buyuruyor. Yani biz buradan da anlıyoruz ki bu meşru gerekçeler oluştuğunda bir müminin veya bir mümin toplumun en büyük yardımcısı her şeyden önce Allah. Yani o, siz artık orada ya tamam bizim savaşma şimdi öyle bir şeyimiz yok falan deme şansınız yok. Allah'ın yardımını arkanıza alıp dosdoğru yolda yürümek zorundasınız. Bir diğer savaşı meşru kılan sebep de ihanet diyebileceğimiz bir madde altında inceleyebiliriz. Bu Enfal suresinin 58. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yani bir kişi, siz aranızda antlaşma var fakat bunlar görüyorsunuz ki yani bir istihbarat, gerçi demek ki buradan da zaten bir müminin bu konularda hazırlıklı olması, gerekli istihbari durumları hazırlaması, yapması, gerçekleştirmesi gerektiğini de anlıyoruz. Böyle bir duyumla korkarsanız bundan, delilli bir şekilde bilgiye dayalı olarak, o zaman yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Onlardan önce sen davran, hareket etmelerine izin verme buyuruyor Rabbim.
Aramızda sulh anlaşması var. Bakıyor, sana gelen bilgiler, güvenilir bilgiler, onların sana karşı bir harekete geçmeye çalıştığını gösteriyor. O zaman onların harekete geçip de açıkça sulhu bozmalarını bekleme. Sen hemen harekete geç ve onlara gerekeni yap.
Gerekeni yap. Evet.
Allah... Demek ki yani buyur beyefendi, nereden vurmak istersin diye bir şey, bir şey yok. Çok dikkatli Müslümanlar sürekli uyanık olmak zorunda.
Aynen öyle. Devam. Rabbimiz Allah hainleri sevmez buyuruyor. Bu da Enfal suresinin 58. ayetiydi. Son olarak bir de antlaşmayı bozmak. Şimdi bu antlaşmayı bozmaya dair bir delil üzerine şüpheydi. Bu da antlaşmayı bozmak maddesi. Bu da Tevbe suresinin 13. ayetinde Rabbimiz şöyle emrediyor: Antlarını bozan ve elçiyi yurdundan çıkarmaya kararlı bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Halbuki sizden önce savaşı başlatan onlardır. Yoksa burada da zaten burada da çok, yine onlar
başlatmıyorsunuz.
Burada evet, o da çok bariz.
Yani buna tekrar vurgu yapmak lazım değerli izleyiciler. Müslümanlar hiçbir zaman savaş başlatamazlar. Allah'ın koyduğu kural budur. Karşı tarafın başlatması ya da başlatacağına dair kesin bilgilerin bize ulaşması,
şartların oluşması lazım.
Şartların oluşması gerekir.
Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimselerseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Yani böyle bir şart oluşacak da Müslümanlar da hala ya ama işte şöyle olur mu, böyle olur mu, biz şimdi oraya gidersek ölür müyüz, kalır mıyız diye düşünecekler. Rabbimiz buyuruyor, siz yürüyün, ben arkanızdayım demiş oluyor böyle bir şart oluştuysa. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği de var. Hendek Savaşı'nda Müslümanlara ihanet ederek düşman safına geçmiş olanlara, bu Kurayza oğullarına karşı şöyle buyuruluyor Rabbimiz Ahzab suresinin 26. ayetinde: Allah kitap ehlinden düşmana arka çıkanları da kalplerine korku salarak kalelerinden indirdi. Onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz diye. Burada antlaşma bozulduğu için savaşa girilmiş olma durumunu da Rabbimiz bize burada göstermiş oluyor. Netice olarak söyleyeceğimiz şey, bir Müslüman savaş şartları oluştuğunda, meşru savaş şartları oluştuğunda Allah'ın yardımını arkasına alıp bu şekilde davranmalıdır. Zaten o yüzden de Nebimize Müslümanları savaşa hazırla diye birçok da emir vardır. Bunları da zaten ileride okuyacağız.
Tabii zaten Müslümanlar her zaman hazır olmalı. Yani bizim Osmanlı'da bir şey vardır yani, hazır ol cenge, istiyorsan sulhu salah. Bu çok güzel bir ifade. Yani böyle barış ortamının olmasını, her şeyin düzgün yürümesini istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Çünkü düşman sana karşı sıkıntı vermekten hiçbir zaman geri durmaz. Ve bazıları düşmanı ayıplarlar, şey yapar. Ya kardeşim, düşman ayıplanır mı? Sen kendini ayıplayacaksın. Adam iyi birisi olsa sen düşmanın olmaz zaten. Düşman işte, daha onların ötesi var mı? Evet, şimdi bir de şey yapalım, Fatih Özey'i dinleyelim.
Hocam, ben de Erdem Bey'in bıraktığı noktadan devam edeceğim. Şimdi sürekli şunu duyuyoruz, özellikle yeni nesile empoze edilen bir takım maalesef sapkın şeylerden bir tanesi de savaşsız bir dünya ideali. Savaşların ne kadar kötü olduğu, ne kadar arkasında acılar bıraktığı ve hatta ilkel insana ait vasıflardan birisi olduğu, dolayısıyla ideal bir dünyanın savaşın olmadığı, sürekli barışın hüküm sürdüğü bir dünya olduğuna dair safsata sürekli yeni nesle dikte ettiriliyor. Aslında bu bir nevi toplumları pasifize etmenin, yani onların dengesini bozmanın, reflekslerini öldürmenin bir başka yolu. Allah'ın dininin fıtrat olduğunu biz sürekli söylüyoruz. Fıtrat demek Allah'ın emrettiği, yasakladığı her şeyde bir ölçünün olduğu anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Talak suresinin 3. ayetinde قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا diyor. Allah her şeye bir ölçü koyar. Yine Ra'd suresinin 8. ayetinde وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِكْتَارٍ Allah katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Kamer suresinin 49. ayetinde اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık, var ettik. Ve yine Ahzab suresinin 38. ayetinde de وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَكْتُورًا Yani kesinlikle başı sonu belli bir ölçüye göredir Allah'ın emrettiği her şey. Dolayısıyla Müslümanların elinden çıkan her şey aslında bir sanatın icrasıdır. Savaş da öyledir. Biraz evrensel önce ölçü. Evrensel tabii ki. Evrensel. Ölçü. Çünkü bütün ilkeleri var eden, ortaya koyan Allah'tır. Allah'ın elinden çıkan bir şeyin evrensel olmaması, bir ölçüyü barındırmamasına imkan yoktur. Bu kitap da Allah'ın kitabı ise ve bu kitapta da savaş emrediliyorsa bunun da ölçülerinin olması kaçınılmaz. Dolayısıyla aslında Müslümanlar Allah'ın kitabına göre bir savaş yaptıklarında bir nevi sanat icra etmiş olurlar. Çünkü bunun sebepleri de fıtridir. Hazırlık aşaması da fıtridir, icrası da fıtridir, savaş sonunda yapılacak olanlar da fıtridir. Yani herkes için bir kazanımdır. Baktığımızda gerçekten de sebebi nedir? Fıtridir. Çünkü Rabbimiz insanı birbiriyle, yani karı koca arasında bile, evlatlar arasında bile sürekli tartışmaya, ihtilafa açık bir yapıda yaratmıştır. Bu yapıda yaratılan bir insanın yaşadığı dünyada çekişmelerin olmaması, ihtilafların yaşanmaması, hele hele Allah-u Teala yine Kur'an-ı Kerim'de insanın bir takım zaaflarına vurgu yapıyor, hırslarına vurgu yapıyor, sürekli sınırları aşan bir yapıda olduğuna vurgu yapıyor. Böylesi bir insanın olduğu dünyada savaşların olmaması diye bir şey düşünülemez. Kaldı ki yine Rabbimiz savaşın sonucuna biraz sonra bakacağız. Şey yaptığımızda, yani bir savaşın neyle neticelendiğini gördüğümüzde o kadar büyük faydalar hasıl olacak ki. Şimdi mesela bugün iletişim, teknoloji, sanayi, tıp, sosyoloji, psikoloji pek çok alanda hep savaşta elde edilen bilgiler insanlara mesafe kat ettirmiştir. Nitekim Tevbe suresinin 122. ayetinde Rabbimiz bunu insanlık daha bunun farkında değilken bize haber vermiş. Yani savaşın aslında insanlar için ne kadar büyük şeyler katma değer üretebileceğine dair Rabbimiz orada ve mâ kânel müminûne liyenfirû kâffe. Yani müminlerin hepsi, her birinin o savaşa meydanına gitmelerine gerek yok. Felevla nefera min kulli firkatin minhum taifetun liyetefekkahu fittin ve liyunziru kavmehum iza racu ileyhim leallehum yahzarun. Yani şöyle olsa daha iyi değil mi? Böyle yapmaları gerekmez mi? Bir grup her şeyden, bölümden bir grup gidecek. orada Allah'ın diniyle alakalı gözlemler yapacak, geri dönecek ve geride kalanları da uyarmış olacak. Bugün zaten biz bunu yaşıyoruz. Hocam ben daha önce okumuştum da bugün de tekrar bu ders vesilesiyle bir göz gezdirdim. Sadece savaş cerrahisi diye bir bölüm var. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Savaş cerrahisi. Savaş esnasında yaralıya nasıl müdahale edilir? En hızlı ve en iyi olanaklarla ameliyatlar nasıl yapılır? Mümkünse o asker tekrar cepheye nasıl gönderilir? Ve bütün burada bu yaşanan tecrübeler daha sonra normal hayatta bütün sivil tıpta uygulanan şeyler oluyor. Yani o kadar büyük katkıları oluyor ki savaşta yaşanan şeylerin. Bu ayet yine coğrafya bakımından insanları görüyorlar, başka toplumlara gidiyorlar, oradaki mimariyi görüyorlar ve bunların tamamı bir birikim oluyor. Savaşta kaybetseniz de kazansanız da.
Hocam en büyük teknolojik ilerleme 2. Dünya Savaşı ile başlayıp devam ediyor. Yani savaşlar sayesinde ihtiyaçlar ortaya çıktığı için ilerliyor şey insan.
Peki bizde de savaş problemi olmasaydı ordumuzun son zamanlarda tüm dünyaya örnek olan, tüm dünyayı korkutan gelişmeleri olur muydu? Ya İHA'lar, SİHA'lar ve sadece onlar değil. Birçok şeyler.
Cihazlar.
Dolayısıyla bu çok doğal bir şeydir. Sen yapmazsan karşı taraf şey yapar. Evet. Ama her zaman güçlüler savaşa karşıdır. Yani mesela ben şey yaparım, demokrasiyi şöyle anlarım ki öyle olduğuna kesin inanıyorum. Çünkü konularda çok çalışmam var. Efendim ben demokrat bir adamım, ben ne dersem o olur. Öyle halkın oyları moyları falan filan. Yani öyledir maalesef. Dolayısıyla o güçlüler, yok ben savaş istemiyorum. Ne? Benim dediğim olsun. Öyle değil mi? Aynen. Siz bana uyun. Yani ben şey, ya aman sen de şey yapma, bize karşı karıştırma orasını. Bize karşı sen de adil davran. Karıştırma. Böyle yani bir kölelik sisteminin devam etmesini isterler. Orada da durmazlar ki. Tatmin diye bir şey yok yani. Evet.
Evet Erdem Bey, savaşın meşru sebeplerinden bahsetti ve bunlar diyelim ki gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında hazırlık aşamasından sonuna kadar hep evrensel ilkelerden Rabbimiz bahsediyor. Bir kere savaş olsun ya da olmasın, yani meşru sebepler gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, Müslümanlara verilen bir emir var. O da Enfal 60. ayet ve e'ittu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayli turhibune bihi aduvallahi ve aduvekum ve aharine min dunihim la ta'lemunahum Allahu ya'lemuhum ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillahi yuveffi ileykum ve entum la tuzlamun. Yani siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Yani sen öyle hazırlıklı olmalısın ki senin bilmediğin, dost sandığın ama arkandan iş çevirenler bile, evet, onlar bile ya bu adamlarla şeye girilmez, baş edilmez diyebilmeli. Dolayısıyla her an 24 saat gerekirse savaşırız diyebilecek bir şeyde, potansiyelde olması lazım. Bu da sizin sürekli gündeme getirdiğiniz, bu işin de sadece birilerine havale edilmesi değil, her Müslümanın böylesi bir görev içerisinde, yani bilincinde olması. Evet, evet, evet.
Her Müslüman her an savaşa hazır olmalı. Zaten Osmanlı'yı güçlü kılan odur. Ama ne zaman ki işte bir ayrı bir ordu kuralım dendi, o günden itibaren zaten Osmanlı'nın şey de dışarıdan baskılarla kuruldu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye ismi çok güzel olan bir şey. Ondan sonra o şey, o askerleri, orduyu dışarıdan kontrol etme fırsatını elde etmiş oldu düşmanlar. Halbuki her Müslümanın her an savaşacağı bir askeri yapı olduğu zaman karşı tarafın kontrol edebileceği bir şey olmaz. Yani şey, savaşın gidişatını kendine göre değiştiremez.
65. ayetinde ya eyyühen nebiyyü harratil müminine alel kıtal, yani nebimize verilen bu emir, yani müminleri sürekli sürekli olarak savaşa teşvik et. Yani onun önemini anlat. Bu bilinç ile onları yetiştir emri bugün bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için gereklidir. Yani küçüğünden büyüğüne herkes bu işin önemini kavramalı. Ve işte bize dikte ettirilen barış, sürekli barış, hiç savaşın olmadığı bir dünya değil. Gerektiğinde bunun bir realite olduğu ve gerektiğinde en iyi şekilde icra edilmesi gereken bir görev olduğunu daha ilkokuldan beri belki bütün çocuklara, gençlere göstermek gerekiyor. Diyelim ki bütün bunlar oldu ve başladı. Savaş esnasında da Allah-u Teala'nın verdiği emirler yine evrensel ilkelerdir. Ve bir savaşın kazanılması için olmazsa olmaz şeylerdir. Eğer bu ilkeler dikkate alınmazsa dünyanın en modern silahları sizde olsa bile siz o savaşı kazanamazsınız. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Enfal suresinin 15. ayetinde Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu izâ lakîtumüllezine keferu zahfen felâ tüvellûhumül etbar. Ey inanıp güvenenler! Bir askeri nizam halindeyken kafirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın. Bu olmazsa olmaz bir emir. Savaş başladıysa ya öleceksin ya kazanacaksın. Yani.
Geri kaçış.
Yok.
Allah'ın onayı olmadan da ölüm diye bir şey söz konusu değil yani.
Evet. Yine aynı surenin 45. ayetinde Ya eyyühellezine amenu izâ lakîtum fiyeten fesbütü veskürullâhe kesirel lâleküm tüfruhun. Ey inanıp güvenenler, bir birlikte karşı karşıya gelince direnin ve Allah'ı, yani bu konuyla ilgili, savaşla ilgili Allah'ın ayetlerini çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde biz bunun örneklerini görüyoruz. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü etrafındaki insanlara Allah'ın ayetlerini hatırlatıyordu. Yani orada savaş esnasında, savaş meydanındaki zikir bu konuyla ilgili Allah'ın emir ve yasaklarının ne olduğunun hatırlanmasıdır.
Allah Allah, Allah
demek değildir. Tabii. İşte savaşa katılan insanlar yine Allah'ın zikrini yaparlar.
Yani emir ve yasaklarını akıllarından çıkarmayacak. Allah benden ne istiyor bu savaşta? Zikir o. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını iyice kafanıza yerleştirin, her zaman hatırlayın. Ha şimdi burada ne yapacağım, şurada ne yapacağım, tamam. Yoksa öyle Allah Allah Allah Allah Allah diyerek şey yapma, tamam diye, onun bu şey değil. Allah Allah demenin bir sakıncası yok.
Ya, o da belki insanı şevke getirir falan ama neticede bilinmesi gereken, akılda tutulması gereken şey Allah'ın savaşla ilgili hükümleri.
Bilmem lazım savaşta. Onun için tüm askerlere bu ayetleri mutlaka öğretmek gerekir. Mutlaka.
Hatta şey de öyle değil mi hocam? Yani namazın karşıya düşman tehlikesi çıktığında nasıl kılınacağını bile bilmesi lazım ki.
Tabii.
Orada ona göre davransın.
Tabii. O da bir zikir. O da bir zikir. Onun nasıl olduğunu Allah-u Teala Nisa suresi 101 ve 103. ayetlerde anlatıyor.
Rabbimiz yine savaş esnasında çokça karşılaşılan bir duruma karşı müminleri uyarıyor. Hem de bu uyarı Nebi Aleyhisselam'ın içerisinde olduğu bir örnekle bize bildiriliyor. O da savaş esnasında şımarıklığa, gevşekliğe düşmemek gerektiği ve ciddiyetsizliğin savaş esnasında asla yerinin olmadığı. Tevbe suresinin 25. ayetinde لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَس۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُتْبِر۪ينَ Bu Huneyn Savaşı ile alakalı. Allah birçok yerde sizi zafere ulaştırdı. Huneyn gününde de öyle oldu. O gün sayıca çok olmanıza şaşırmıştınız, şımarmıştınız ama bu hiçbir işinize yaramadı. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da geri dönüp kaçmıştınız. Dolayısıyla bu da evrensel bir ilkedir. Müslümanların gözden kaçırmaması gereken.
Asla şımarmayacaksın.
Bizim silahımız daha iyi, askerimiz daha çok değil. Gevşeklik yok çünkü savaşı silah kazanmaz. Savaşı insan kazanır. Hı. Bunu unutmamak lazım.
Yine savaş esnasında başkalarına da mesaj verme bilinciyle savaşılması gerekiyor. Enfal suresinin 57. ayetinde فَاِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Yani onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar. Yani orada yaptığın savaş bir nevi darb-ı mesel olacak, diğerlerine hikaye olacak. Yani öyle bir savaşıyorlar ki aklı ol, evet, çıkmayın bunların karşısına denilecek şekilde olacak. Bütün bunlar savaş esnasında ve tabii ki mümin olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için ve eğer tabii bir de bunun gereğini yapıyorsak Müslümanların belki de hiçbir ordunun elde edemeyeceği bir gücü var. O da Allah'ın yardımı. Rabbimiz Müslümanlara bu müjdeyi veriyor. Pek çok ayette savaş esnasında Allah'ın nasıl Müslümanlara yardım ettiğinden bahseden ayetler Müslümanların en büyük silahı. Tabi bunun için bu savaştaki ölçüyü doğru uygulamak, Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmek de mümkün. Böyle olursa mesela Mü'min suresinin 51. ayetinde inna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayatid dünya ve yevme yekumul eşhad. Elçilerimize ve inanıp güvenenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin getirileceği günde elbette yardım edeceğiz. Yani arkanızda biz varız. Hani bugün ülkeler savaşa giderken ya bunun arkasında kim var böyle bütün dünyaya kafa tutuyor gibi şey. Yani Müslümanların arkasında Allah var eğer gereğini yapıyorlarsa. Evet. Sonra Rabbimiz sözler veriyor. İnlehum lehumul mensurun. Yani kesinlikle yardım göreceksiniz. Emin olun bundan. Ve inne cündena lehumul galibun. Hele bizim askerlerimiz dahil olursa kesin galipsiniz. Allah'ın askerlerinin dahil olması için de Müslümanların üzerine düşeni savaşta.
Kesinlikle uymaları lazım.
Evet. Böylesi bir müjdenin sonunda da savaşın sonu. Savaşın sonuçlarına da bakıldığında biraz önce Erdem Bey de temas etti. Aslında bu bile en büyük tebliğ faaliyetine sahne olacak. Müslümanlar açısından zafer ya da mağlubiyet önemli değil. Zaferse siz doğru yolda olduğunuzu göreceksiniz. İşi doğru yaptığınızı teyit etmiş olacaksınız. Mağlubiyetse nerede hatalarınız var bunları göreceksiniz. Bu da bir kazanımdır. Bu da bir katma değerdir. Sonra esirler meselesine gelince Kur'an-ı Kerim bunun için de oldukça detaylı bir bilgi veriyor Müslümanlara. Esirlere yapılan muamele belki de savaşın en büyük tebliğ potansiyeline sahip bir vaka olduğunu gösteriyor. Yani o Kur'an-ı Kerim'de esirlere yapılan muameleleri bütün dünyaya duyurma imkanını taşıyorsunuz. Çünkü kendi sofranızda yedirip içiriyorsunuz. Onların bu işten kurtulup tekrar ülkelerine dönmeleri için gerektiğinde zekatınızı veriyorsunuz onlara. Evleniyorsunuz, aile kuruyorsunuz. Bütün bunlar sizi düşman olarak kabul eden diğer insanlara karşı yapılan en büyük tebliğ faaliyeti oluyor. Netice itibariyle savaşı Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaptığımızda her halükarda bu Müslümanlar için bir kazanım oluyor. Müslümanlar için kesin kazanım olan bir şeyin bugün anti propagandasını yapmak, savaşın kötü bir şey olduğunu yaymak Allah'ın kitabına göre kabul edilebilir değil hocam.
Fatih Hoca bir ekleme yapabilir miyim hocam? Bir de hocam enteresan bir şey daha var. Net bir çözüm alıyorsunuz şeyde. Yani meseleler sizin iki toplum arasındaki meseleler öyle veya böyle sonuca ulaşmış oluyor. Uzayıp giden işte büyük çağlara, yıllara, belki nesillere bitirip tüketen bir takım problemler savaş sayesinde öyle veya böyle çözülüyor.
Karabağ'la mesela Azerbaycan arasında.
Gibi. İşte hocam yani savaş bir yerde geliyor, tıkanıyor ve siz orada savaşarak yenseniz de yenilseniz de o meselenin nesillerinizi tüketmesini önlemiş oluyorsunuz. Evet. Bir şekilde. Belki en önemli şeylerinden bir tanesi de bu olur.
Tabii ben de şeyden başlayayım. Bu en son sizin de konuştuğunuz. Yani Bedir'de Müslümanlar Mekkelileri esir aldılar. Mekkeliler ne diyecekler? Bu esirlerle ilgili onları böyle şey gibi et gibi doğrayacaklar diye. Halbuki Allah-u Teala İnsan suresinde Müslümanları şöyle anlatıyor. 9. ayette diyor ki, yok 8. ayette وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Yani ne yaparlar? O yiyeceklerini şey yaparlar, onlara verirler. O tağamın böyle istenen bir şey olmasına rağmen, yani çok kendilerinin de istediği bir yiyecek, onu veriyorlar. Kime veriyorlar? Miskinen, çaresiz kalmış bir kişiye, ve yetimen, etime, ve esiren, esire. Allah Allah. Yani güzel yiyecekleri, çok güzel yiyecekleri, onlar da ne bulurlarsa yesinler, gebersinler falan diye değil.
Kendi sevdiklerinden veriyorlar.
Kendi sevdiklerinden ve güzel yiyeceklerden vermiş oluyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ. Biz sizi sadece Allah'ın rızasını elde etmek için doyuruyoruz. Sizden biz teşekkür, bak ondan sonra ne diyor? اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Şimdi Bedir'den alınan esirlere bu tür şeyler var. Çok güzel yiyecekler veriyorlar. Onlar bizi acımızdan öldürürler diye beklerken, arkasından da bakın bize teşekkür etmenize gerek yok. Sizden bir karşılık da beklemiyoruz. Ya bunlar ne biçim insanlar? Ve az önce Fatih Hoca da söyledi, Nur Suresi'nin 59. ayete göre esirler esir kampında kesinlikle olmaz, evlere dağıtılır. Evin bir ferdi gibi muamele görürler. Eğer esir kadınlar varsa onların onayını almadan nikah da kıyılamaz. O cariyelik falan maalesef İslam'a yapılan en büyük iftira, yani şey, yani cariyeleri yatağa atmak falan haşa, en büyük iftiralardandır. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz? İnsanların gönlünü kazanmış oluyorsunuz. Aldığınız esirlere herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ve o esirleri de mutlaka serbest bırakıyorsunuz. Asla köleleştirme diye bir şey yok. İslam'da hiçbir zaman olmamış. Efendim eskiden vardı da sonradan şeyi de, asla böyle bir şey olmamıştır. Tabii Kur'ansız bir Müslümanlığa insanlar alıştığı için geleneğin bize dayattığı şeyleri İslam zannediyorlar. Hiçbir zaman olmamıştır. Bu esirler ya karşılıklı ya karşılıklı serbest bırakacaktır. Birinin maddi imkanı vardır, fidyesini verir. Fidye imkanı olmayanlara da Allah ne yapmış? Zekatın 8'de 1'inin onlar için tahsis etmiş. Yani
Müslümanların bir ibadeti haline gelmiş, adamların hürriyetine
kavuşturmak. Adamın hürriyetine kavuşturmak. Şimdi böyle bir insan gittiği zaman memleketine Müslüman olmasa bile senin en büyük taraftarın olur. Onun yakınları da öyle olmuş olur. Peki ben burada bütün bu anlatılanları özetleyen şu ayetleri bir okuyayım, dersimizi bitirmiş olalım. Mümtehane suresini okuyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'in 6. suresidir. Cenab-ı Hak burada şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe. Benim ve sizin düşmanınız olanlarını kendinize yakın dost edinmeyin. Nedir? Bakın burada şuna dikkat edelim değerli izleyiciler. Vatandaşlık ya da ırkçılık ya da akrabalık. Bunların hiçbirisi bir Müslüman için vazgeçilmez şey değil. Şimdi burada dikkat ederek şey yaparsanız, tülkûne ileyhim bil mevvette, siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Ve gad keferû bimâ câekum minel hak, halbuki size gelen gerçeği bunlar görmezden geliyorlar. Ayetleri ne kadar okursanız bana ayet okuma diyor. Yok, ben vatalarımdan ne bulmuşsam onu yaparım. Bizim mezhebe uyarız falan filan, neyse. Peki ne yapıyor bunlar? يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ. Bunlar bu Resulü ve sizi çıkarıyorlar. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبَّكُمْ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı çıkarıyorlar. Yani sizin tek suçunuz Allah'a inanıp güvenmek, Allah'ın kitabını esas almak. Tek suçunuz. Bunun için çıkarıyorlar. Onun için bunlar Allah'ın düşmanı. Ve bizim de düşmanımızdır. Şimdi in kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve ibtiga mardati. Benim yorumumda cihada çıktığınız, rızamı kazanmak için çıktığınızda tusirrune ileyhim bil mevvette. Yani şimdi Bedir'e gelen Mekkeliler, bir takım saygın kişiler var. İçinizde onlara karşı sevgi besliyorsunuz. Akrabanız var, kardeşiniz var, evladınız var, çeşitli şeyler var. ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lentum. Bunu açıkça göstermiyorsunuz ama ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu bilirim diyor. Ve men yef'alhu minkum fekad dalle seva'es sebil. Sizden kim sizi ülkenizden çıkarmış olan bu insanlara, inandığınız şeye karşı tavır takılmış olan bu insanlara eğer şey yaparsa, böyle sevgi ve muhabbet beslerse doğru yoldan sapmış olur. Niye? İn yetkafukum yekunu lekum adaen. Onlar sizi bir ele geçirseler size düşman olacaklar. Ve yapsutu ileykum eydiyehum ve esinetuhum bissu'i. Onlar size ellerini ve dillerini kötülükle uzatıyorlar. Yani uzatacaklardır yani. Ve veddu lev tekfurun. Çok istiyorlar. Ah siz de bir kafir olsanız. Ya şu Kur'an'ı bırakın ya. Kur'an Allah'ın kitabı. Ya tamam ya bırakın. Bu milletin kafasını bozmayın. Yani bugün yaşadığımız şartlar. Ya. Resulullah da o zaman yaşıyordu. Bakın o toplumun en dindar insanları Kureyşlilerdi. Mekkelilerdi. Ama Allah'ın kitabına çağırdığı için Muhammed Aleyhisselam'ın ve ona inananların en büyük düşmanı oldular. Ondan sonra Allah-u Teala burada şunu söylüyor. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ. Yani sizin ne akrabalık bağlarınızın size bir faydası olur, ne de evladınızın. Yani sizi ülkenizden çıkarırlar, kılları bile kıpırdamaz. Yok, bu ayetin bağlamı farklı. Akrabalık bağlarının ve evladınızın kıyamet günü size hiçbir faydası olmayacaktır. Bütün davranışlarımız Allah'ın emir ve yasaklarına göre ve Allah'ın ahirette bize soracağı sorulara göre, ona vereceğimiz hesaba göre şey yapmamız lazım. يَفْصِلُوا بَيْنَكُمْ Allah ahirette sizin aranızı ayıracaktır. Öyle akrabaymış, evlatmış, bilmem eşmiş falan yok. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah sizin yapmakta olduğunuzu görüyor. Şimdi burada bir güzel bir örnek veriyor. Diyor ki Allah قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla beraber olanların, o olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın yanında olan kimdi? Lut. Bir de eşi, başka yok. Dördüncü kişi yok yani.
Karşısında olan da bütün şeysi.
Karşısında bütün ülke. Evet. Bütün ülke. Niye? Davet. Onları Allah'ın dinine davet ettiği evet. için. اِذْغَارُ لِكَوْمِهِمْ Bak şu meydan okumaya bakın, İbrahim Aleyhisselam'ın dik duruşuna bakın. Bize örnek o. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ben sizden Allah ile aranıza koyup kulluk ettiğiniz şeylerden biz uzağız. Mesela bugün bak az önce konuştuk. İslam'da Kur'an-ı Kerim'de nikahsız olarak bir esir kadınla ilişki tam bir zinadır. Ama bunu söylediğiniz zaman mezhep mensupları ne diyor? Ben mezhebime şey yaparım, ben karışmam. Yani Allah'ın yasağı onu ilgilendirmiyor. Bu defa mezhep imamını ilah yapmış oluyor. Mezhep imamını ilah yapmış oluyor. Şimdi bu ayetleri okuduk. Bu ayetleri okurken Allah kurallar koyuyor. Önce onlar size savaş açacaklar. Yani savaş açacaklar ve ya da savaş açmak için hazırlıklar yapmış olacaklar. Aradaki sulh anlaşmasını bozmuş olacaklar. Ama mezheplere baktığınız zaman Müslümanlarla kafir arasında savaş her zaman ilan edilmiş, kabul edilir. Şimdi adama bu ayetleri okuduğunuz ben anlamam. Ben mezhebim esastır dediğimi onu ilah yapmış olur. Evet, şimdi İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla beraber olanlar, ki birisi Lut Aleyhisselam, daha henüz nebi olmamış. Biri de eşi. Yani oradan eşini ayırırsanız bir tek kişiyle beraber çıkıyor. اِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ Hepsi birlikte kavimlerine karşı şunu söylüyorlar. Yani koskoca bir Nemrut'un imparatorluğu, koskoca bir devlete karşı. Biz sizden uzağız diyorlar. Bizim sizinle ilişkimiz yok. kesin bir tavır koyuyorlar. Başka? وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin Allah ile aranıza koyarak kulluk ettiklerinize de şey yapmıyor. Allah'ı asla dışlamaz. Hiçbir müşrik, hiçbir kafir Allah'ı dışlamaz. Ama Allah'la araya başka karar vericiler koyar. Bugün ben Müslümanım diyenlerin %100'e yakını böyledir maalesef. Ama yok, son zamanlarda Allah'a şükür artık bu da çok ciddi bir sorgulama başladı. O son zamanlardaki değişimler hariç. Ondan sonra ne diyor? Keferna bikum. Biz sizi tanımadık, tanımıyoruz. Biz sizi tanımıyoruz. Siz Allah'ın emri ve yasaklarını tanımıyorsanız biz de sizi tanımıyoruz. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel aramızda bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin doğmuştur. Ebeden, sonuna kadar. Bakın meydan okumanın bundan daha üst şey olur mu? Allah bunu bize örnek veriyor İbrahim Aleyhisselam. Onun için efendim işte siz böyle yaparsanız etrafınızda kimse kalmaz, takipçiniz olmaz, şöyle olur. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah öyle bir kişi örnek veriyor ki annesi, babası, akrabası hepsi bunun aleyhinde olmuş. Yakmak istemişler, her şeyi yapmışlar. Ateşe atmışlar. Ama duruşunu asla bozmamış, bizim örneğimiz o. Hatta tu'minu billahi vahdes. Siz eğer, bak gene onlar için de çıkış kapısı var. Allah'ın birliğine inanırsanız başka, Allah'ın yanına ikinci bir ilah koyarsanız, ben ve sizin aranızda, ben sizi asla tanımam diyor. İlla kavle İbrahim li ebihi. Sadece İbrahim'in babasına söylediği şu söz siz örnek olmaz. Estağfirenelek, senin için Rabbimden bağışlanma talebinde bulunacağım. Bak, babası bunu taşla seni öldürmesine rağmen, kovmasına rağmen, bu gene ben sana karşı iyi davranacağım diyor. Biz insanların kişilikleriyle asla uğraşamayız. Falan adam filan, hayır. İnsanların kişilikleri bizi hiç ilgilendirmez. Allah'ın ne dediği ilgilenir. Ama İbrahim Aleyhisselam ben senin için bağışlanmada bulunacağım demiş. Allah da müşrikleri bağışlamayacağı için o konuda sadece İbrahim Aleyhisselam o konuda size örnek olmaz. Ama şunu da söylüyor. Ve ma emlüke leke minallahi şeye. Ben Allah'ın için seni bağışlaması konusunda bir yetkim yoktur. Yani Allah'tan gelecek hiçbir konuda benim yetkim yoktur da demiş. Fakat ne demektir? Biz müşriklerin bağışlanması için asla Cenab-ı Hak'tan dilekte bulunamayız ama onların hidayete gelmesi için dua edebiliriz. O ayrı bir konu. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Ya Rabbi biz sana güvendik, sana dayandık, sana yöneldik ve dönüş sanadır. Rabbena la tecealna fitneten illezine kafaru. Ondan sonrası ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne sebebi yapma. Yani şu kafirleri bizimle deneme. Yani gelip de bizi yakalayıp da eziyet etmelerine, hapse atmalarına şu fırsat verme diyor. Ondan sonra وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا Ya Rabbi bizi bağışla. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Güçlü olan ve doğru kararlar veren sensin. Ondan sonra لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Kesinlikle sizin için onlarda güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ Allah ve ahiret gününden bir beklentisi olanlar için. فَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِدِ Kim bundan dönerse Allah zengindir. Yani her şeyi mükemmel yapar. Dolayısıyla Allah'ın size ihtiyacı yok. Siz ister kabul edin ister etmeyin. İbrahim Aleyhisselam bile bir dönseydi Allah'a hiçbir şey zarar veremez. O zaman bir dik durursak kendimiz için yapmış oluruz. Başkası için değil. Bizi Allah'a karşı da kimse koruyamaz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Yani demek ki bakın akrabalık bağından dolayı yapmıyoruz bir şeyi. Dünyadaki şey için de yapmıyoruz. Aman işte etrafımızda insanlar olsun şu bu falan değil. Sadece Allah'ın emirleri olsun. Allah'ın koyduğu kurallara uyacağız. Müslümanlar kendileri savaş açamazlar. Kendilerine savaş açılırsa savaşmaları gerekir. Savaşta bile sınırları aşma yetkileri yoktur. Allah bunu Bakara 190. ayette ve devam ayetlerinde çok bir şekilde koymuştur. Mesela Mekkeliler Müslümanları Mekke'den çıkardı. Müslümanların da ona misilleme yapıp onları Mekke'den çıkarma hakları vardı. Yani biz bu Allah'ın koyduğu kurallara uyarsak, yani bizim savaşan askerlerimizin en çok öğrenmeleri gereken Allah'ın koyduğu kural ne? Düşmanlarla karşı karşıya kaldığımız zaman asla geriye dönmek yok. Ha bir mevzi değiştirme ayrı. Bir savaş taktiği ayrı. Dolayısıyla her zaman dik duracağız. Şey yapmayacağız ve esir aldığımız insanlara da asla zarar vermeyeceğiz. Zarar verme yok. Onlara karşı asıl olan onların da diğerlerinde gönlünü kazanmaktır. İşte Resulullah kendisini öldürmek ülkesinden çıkaran insanlara Mekke'nin fethinde en küçük bir zarar vermemiştir. En küçük, bugün olsa onların tamamını hapse atarlar, öldürürler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Bakın burada Müslümanlara her defasında şunu söyleyeyim. Lütfen, 19. asırdan itibaren İslam diye bir şey kalmamıştır. Biz hukukta da, ekonomide de tüm dünyaya örnek olmalıyız. Bugün yargı hukukunda değişiklikler yapılıyor ama Müslümanlıkla ilgili şeyler hemen hemen yok gibi, çok az şeyler. Ben Müslümanım diyen bir kişi Allah'ın emirleri dışında, Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi kendi hedefine koyamaz. Allah yardımcımız olsun. Allah her konuda emirlerine uymayı, savaş hukuku konusunda da onun emrettiği gibi yaşamayı nasip etsin ki tüm dünyanın gönlünü kazanmış olalım ve Allah'ın kitabını Allah'ın bütün kullarına ulaştıralım. Allah yardımcımız olsun.